Ayrım 4. Sayfa 19. 3. Mezarıma menekşeler ekin. Kanı çekilmiş dudaklarımdan ah sözcüğü çıkmadan önce Nusret'i öldürdüğümü düşünmüş olmalıyım. Yoksa sonra mı? Bilemiyorum ama bakışlarım aynı anda ellerime kaymıştı. Nusret'in kucağında unutulmuş, kıpırtısız ellerinin aksine rüzgara tutulmuş, İki iri yaprak gibi çaresizce titriyorlardı. Umurumda değildi titremeleri. Ellerimi hızla yüzüme yaklaştırdım. Bir leke, kırmızı bir benek, kan damlası. O hatırlamadığım meşhum birkaç saatin içinde gerçekleştirdiğim korkunç olayın bir delili. Işık yetersizdi. Nusret'in babaannesinden yadigar orta boy iki kristal avizeden sadece bir yanıyordu. Onun da beş lambasından ikisi. Öteki avizeyi canlandırmak için duvardaki elektrik düğmesine yönelecektim ki o anda aklıma gelen bir ihtimal kanımı dondurdu. Ya katil ben değilsem, ya Nusret'i öldüren kişi evin içindeyse, gözlerim hızla odayı taradı, kimse yoktu. Alacakaranlık koridora çevirdim bakışlarımı, sakin görünüyordu. Kulak kesilip dinledim, ne bir ses ne bir kıpırtı. Hayır, kendimi kandırmanın alemi yoktu. Onu ben öldürmüştüm. Sonra da kapıyı aralık bırakıp çıkmış olmalıydım evden. Birden kapının hala aralık olduğunu hatırladım. Panik içinde kapıya yöneldim, kapattım. Başımı çevirince Nusret'in gözleriyle karşılaştım yine. Duraksadım. Nusret, yıllardır dinmek bilmeyen bir özlemle beklediğim kadın. Yıllardır her geçen gün artan bir tutkuyla sevdiğim umutsuz aşkım. Nasıl yani? Yıllardır beklediğim sevgilimi ben mi? Kendi ellerimle mi? Sadece ellerimi değil, artık bütün bedenimi kaplayan o sarsıntı, yanmaya başlayan gözlerim, sıkışan yüreğim, büklüm büklüm boğazıma düğümlenen o acı. Kendimi bıraksam, hayır şimdi olmaz. Derhal kaçırdım bakışlarımı, hızlı adımlarla odaya döndüm. Tepemden sarkan kristalleri canlandıracak düğmeye dokundum. Yüksek tavandan sarkan ikinci avizenin de yanmasıyla oda gündüz gibi oldu. Nusret'in o kıpırtısız bedeninden uzak durmaya özen göstererek avizenin altına geldim. Sanki cansız nesnelermiş gibi ellerimi incelemeye başladım. Burnumun ucuna kadar sokmuş olmama rağmen görüntü net değildi. Detayları seçemiyordum. Son 15 yıldır ceketimin sağ iç cebinde taşıdığım yakın gözlüğümü taktım. Şimdi ellerim kaçacak yeri olmayan iki zanlı gibi çırılçıplak ortadaydılar. Avuçlarımı, ellerimin üstünü, parmaklarımı, etle tırnağın buluştuğu yerleri milim milim, santim santim taradım. Ne bir leke, ne kırmızı bir benek, ne de kan damlası. Rahat bir soluk almam gerekirdi ama çılgınlar gibi mesai yapan zihnim yeni bir ihtimal sürüverdi ortaya. Ya ellerimi yıkadıysam? Olabilir miydi? Neden olmasın? Kriz anlarımda öyle abuk subuk tuhaf davranışlarda bulunmuyordum ki. Mesela uygun olmayacak giysilerle sokağa çıkmamıştım hiç. Bugün olduğu gibi ince bir ayakkabı giyme yanlışını yapıyordum en fazla. Yani son derece makul davranıyordum. Hafızamın bozuk bir video kamera gibi sese, görüntüye kayıtsız kaldığı o meçhul anlarda. Eğer bilinçaltımda Nusret'i öldürmeye karar vermişsem... Ki bırakın bilinçaltımdan geçmesini, bunu sık sık düşünmüş, hatta öfkeden delirdiğim anlarda kendi kendime sesli olarak dile getirmiştim. Oyunu da kuralına göre oynamış olabilirdim. Yani mektup açacağını sevgilimin boynuna saplarken elime bulaşan kanı yıkamış olmam büyük ihtimaldi. Banyo. Evet, korkunç eylemimin bu delillerini banyoda bulabilirdim. Kendi suçumu kanıtlamak için birkaç kez benim de yıkandığım o geniş banyoya yönelecekken donup kaldım. Perdeler. Odanın perdeleri ardına kadar açıktı. Pencerenin camıyla aramda uçları dantelli, bej rengi tüller vardı sadece. Ya komşulardan biri beni gördüyse, hızla pencerelere doğru atıldım. Önce sağ taraftakinin, sonra Nusret'in koltuğunun hemen ardındaki pencerenin kahverengi kadife perdelerini sıkı sıkıya örttüm. Örterken de sokak lambasının ışığıyla aydınlanan karşı binanın pencerelerini dikkatle inceledim. Şükür, pencereler ya karanlık ya da insansızdı. Derin bir nefes alıp odaya dönerken bakışların bir kez daha Nusret'e takıldı. Başının arkasında topladığı saçları yıllar önceki gibi kumraldı. Belki biraz daha koyu. Boyuyordu elbette. Bu yaşa kadar beyazlanmadan kalması düşünülemezdi. Eskiden öylece bırakırdı boyasız saçlarını omuzlarına. Omuzlarına bıraktığı açık kumral saçlarıyla yıllar öncesinin sevgilisi geldi gözlerimin önüne. Makyaja ihtiyaç duymayacak kadar sağlıklı, güzel, insanı kendisine hayran bırakan bir yüz. Canlı, neşe dolu Nusret, gülümsemesiyle herkese yaşama sevinci aşılayan genç kadın. 30'larında olmalı. Üniversitenin girişi mi, kütüphanenin önü mü, Topkapı Sarayı'ndaki saadet bahçesi mi? Sanırım bir bahar ikintisi. Arkadaki ağacın dallarını çiçekler basmış. Erguvan mı, kiraz mı, akasya mı? Hangi ağaç? Hangi renk, hangi koku hatırlamıyorum. Nusret'in yüzünde hafif bir endişe, sağ elini bana uzatmış. Hadi Müştak, sallanma, sinemaya geç kalacağız. Böyle bir an yaşandı mı? Hafızam yeni bir oyun mu oynuyordu bana? Başımı usulca sallayarak görüntüleri sildim, sesleri kovdum. Böyle bir anı yaşanmışsa bile şu anda hatırlamamam gerekiyordu. Şu anda aklımın her türlü duygusallıktan, her türlü takıntıdan, her türlü vicdani ağırlıktan kurtulması gerekiyordu. Mantık, zihinsel faaliyetlerimizi koordine eden en büyük melekedir. Rahmetli babamın sık sık kullandığı veciz sözlerden biri. Mantığın bittiği yerde kaos kaçınılmazdır. Elbette babamın bilmem hangi aforizmalar kitabından yürüttüğü bu tespitte yürekten katılıyordum ama gel sen bunu gözlerime anlat. Bakın şimdi de Nusret'in saçlarının arasındaki leylak rengi tokaya takılıp kalmıştı. Leylak mı? Hayır. Biraz daha koyu. Menekşe moru. Mor menekşe. Nusret'in vazgeçilmez menekşe tutkusu. Öldüğümde mezarımın üzerine menekşeler ekin demişti. Renk renk menekşeler. Hayır, öyle duygusal biri değildi. Melodramdan hoşlanmaz, arabesk muhabbetlerden nefret ederdi. Sahiden mezarının üzerinde menekşeler istiyordu. Üstelik bunu söylerken hiç kederli de değildi. Son derece doğal bir tavırla söylemişti bu isteğini. O zaman saçma gelmişti. Taze bir mezar, toprağın üzerinde menekşeler altında Nusret. Hayır, öldüğüne inanmadığımdan değil, onun ölümüne inanmamanın nasıl bir şey olduğunu bilmediğimden. Nusret ve ölüm asla bir arada düşünülemezdi. Yeryüzünde hayatı ondan daha çok seven birini tanımamıştım. Bunu bildiğim için mezarıma menekşeler ekin dediğinde en küçük bir elem kırıntısı bile düşmemişti içime. Ne elem ne bir burukluk. Ama şimdi hiçbir zaman ölmeyeceğini düşündüğüm kadının cesedinin ardında böyle durmuş, onun olmadığı bir dünyada hayatın nasıl olacağını anlamaya çalışıyordum. Yanağımda bir sıcaklık hissettim. Nemli sıcaklık derimin üzerinde ince bir sızı bırakarak dudağıma kadar ulaştı. Gözyaşımın tuzu belli belirsiz ağzıma yayılmaya başlarken hayır diyerek toplandım bir kez daha. Hayır, daha değil. Derhal kopardım bakışlarımı Nusret'in menekşe moru bir tokayla arkadan toplanmış boyalı kumral saçlarından hızlı adımlarla geniş oturma odasını geçerek kristal avizelerden yayılan ışığın loşlaştırdığı küçük koridora daldım. Koridorun hemen girişindeydi banyo yatak odasının çaprazında yatak odası. Kaç gece geçirmiştim bu pek de büyük olmayan büyülü odada. Büyülü odanın kapısı aralık, içeriden yansıyan gümüşten bir ışık beni içeri mi çağırıyordu? Henüz değil. Önce yarattığım vahşetin izlerini bulmalıydım. Zemindeki gümüşten aydınlığa basarak banyoya yöneldim. Daha banyonun elektrik düğmesine dokunmadan, daha karpuz lamba ortalığı ışıtmadan belli belirsiz bir koku çarptı burnuma. Yine menekşe, yine Nusret. Onun buğday rengi teniyle buluştuğunda bu da nedir diye hayranlıkla mırıldanmanıza yol açan Raya. Nusret'in parfümündeki, şampuanındaki, samunundaki, deodorantındaki o büyüleyici esans. Terk edildikten sonra artık benim de vazgeçilmezlerimin arasına giren o naif koku. Her zaman içime çeksem bana yaşama sevinci aşılayan renkli esinti. Ama şimdi bu koku ilk kez korkunç bir boşluğu hissettiriyordu bana. Yoksunluğu, çaresizliği, hiçliği. Size yaşadığınızı fark ettiren o sarsıcı tutkudan, her şeye rağmen ruhunuzu yücelten o lezzetli mutsuzluktan, imkansızı ümit etmenizi sağlayan o gözü kara duygudan çok farklı, bambaşka bir şeydi bu. Sultanı olmadan yaşamayı bilmeyen kulun büyük açmazı. Kupkuru, hiçbir rüyası, hülyası, hiçbir düşü, hiçbir beklentisi olmayan amansız bir yokluk. Öfkeyle de, kinle de, delice bir tutkuyla da olsa hayatınıza anlam veren o mucizevi kişinin birden yok oluşu. O artık yok, dinmek bilmez bir hasretle beklediğin, sonsuz bir düşkünlükle bağlandığın, ölümüne nefret ettiğin, bütün mutsuzlukların nedeni saydığın, bütün kötülükleri ona yüklediğin ama bir tek güzel hatırasıyla bile bütün habis duygulardan kurtularak onu affettiğin kadın artık yok. İçerideki cansız, kıpırtısız, bomboş gözlerle bakan kişi o değil. Işığı kararmış yüz onun değil. Gülümsemesini yitirmiş dudaklar onun değil. Bu kış gecesinden daha soğuk beden onun değil. Nusret artık yok. Öncekinden daha sert bir darbe hissettim sırtımda. Boğazımda yukarıya doğru kıvrılan yine aynı düğüm. Artık kendimi tutamadım. Önce sessizce sonra sarsılarak ağlamaya başladım. Sırtımı duvarlara yaslayıp bir çocuk gibi hıçkırarak dakikalarca gözyaşı döktüm. Nusret'i yitirdiğim için mi yoksa yıllardır sürdürdüğüm bir düşü kendi ellerimle sona erdirdiğim için mi? Bilmiyordum. Sadece ağlıyordum. Gözyaşları ruhun ilacıdır. Daha önce olsa ne kadar ağdalı, ne kadar saçma bir laf derdim. Oysa ağlamak iyi geliyordu. Ne acılarım ne de korkularım sona erse de kendimi rahatlamış hissediyordum. Evet, ağlamak güzeldi ama sonsuza kadar süremezdi. Hala dikilmekte olduğum banyo kapısının önünde gözyaşlarımı elimin tersiyle silerek toparlanmaya çalıştım. Bir kabus gibi üzerime çöken bu insafsız duygulardan kurtulmak için umutla bastım elektrik düğmesine. Hatırladığım karpuz lamba yoktu. Tavandan sarkan bir ampul aydınlatıyordu çıplak ıssız banyoyu. Ne bir çamaşır makinesi ne bir ahşap dolap. Vardıysa da çoktan hükmünü doldurduğu için atılmış dışarı. Yerde lale desenli taş karolar, hantal bir kayık gibi sol tarafta boylu boyunca uzanan bir küvet. Duvarda postmodern bir heykeli anımsatan gösterişsiz bir lavabo. Ellerimi burada temizlemiş olmalıydım. Yanda sallanan pembe renkli havluya takıldı gözlerim. Ellerimi kuruladıysam nemli olmalıydı. Havluya dokundum. Hafif bir ıslaklık bulaştı parmaklarıma. Yoksa cinayeti işlediğimin kanıtını bulmuş muydum? Nasıl yani? Nemli bir havlu beni katil mi yapacaktı? Ya bu nem? Nusret'in ıslak ellerinin marifeti ise... Öyle ya, o bu evde yaşıyordu. Pembe havluyu milim milim incelemeye başladım. Hayır, ne bir kan izi, ne şüphe uyandıracak bir leke. Havluyu yerine asarken lavabonun ortasındaki kızıla çalan turuncu lekeyi fark ettim. Havludaki ıslaklık değil ama lavabonun mermerindeki kırmızı leke. Cinayeti benim işlediğimin kanıtlardı. Demek Nusret'in ellerime bulaşan kanını burada yıkamıştım. Ne yapacaktım ben şimdi? Düşünecek vakit yoktu. Önce lavaboya bulaşan kan lekelerini yok etmeliydim. Aceleyle yaklaştım. Elimi miadını çoktan doldurmuş musluğa uzattım. İşte o anda anladım yanıldığımı. Zayıf gözlerim yine kötü bir oyun oynamıştı bana. Kan sandığım leke artık bakırı yeşile dönüşmüş musluktan düşen damlacıkların oluşturduğu bir pas dereceydi. Neredeyse saniyede bir düşen damlacıklar incecik turuncu bir yol gibi mermer zeminin ortasındaki süzgece kadar uzanıyordu. Ne yalan söyleyeyim, rahatlamıştım ama yine de emin olmam gerekiyordu. Yakın gözlüklerimi yeniden burnumun ucuna yerleştirip parlaklığını tümüyle yitirmiş ince demirleri yer yer eriyip kopmuş süzgeçe eğildim. Pasa, rutubete benzer bir koku çarptı burnuma, aldırmadım. Çürümüş kocaman bir hamam böceğini andıran yosun tutmuş kaygan, siyah metallerin kenarına, köşesine bulaşmış kan izlerini bulmaya çalıştım. Hiç acele etmeden, milimetrik parçaları bile gözden kaçırmamaya özen göstererek dakikalarca sürdürdüm araştırmamı. Hayır, bırakın kan lekesini, kırmızı renkli bir zerrecik bile yoktu. Sadece eflatun rengi minicik bir sabun parçası. Eflatun rengi parçanın koptuğu sabun lavabonun sol tarafında duruyordu. Elime alıp yakından inceledim. Hayır, onun üzerinde de aradığım lekeyi bulamadım. Burnuma yaklaştırdım, menekşe kokuyordu. Sabunu yerine bırakıp kendi ellerimi kokladım, aynı koku. Korkuyla yutkundum. Ellerimi bu sabunla mı yıkamıştım? Ama bundan emin olmam imkansızdı. Evden çıkmadan önce de ellerimi yıkamış olabilirdim pekala. Tahmin edileceği üzere evdeki sabunlarımın hepsi de menekşe kokuluydu.